Ayrım 38.
İşte bir parça da onunla ilgilenirsiniz. Biraz önce kızarttığınız sucuk ondan yapılmaydı. Her yönden birinci sınıf bir hayvandı doğrusu. Bir tadına bakın. Hiç değilse eski günlerin hatırı için. Sonra Vemik neşeli bir sesle "Hoşça kal yaşlı babamız" diye bağırdı. Yaşlı babamız içeriden oyuncu sesiyle "Peki Can, peki" diye yanıtladı. Çok geçmeden Vemik'in ocağının başında uyuyakaldım. Yaşlı babayla bütün gün karşılıklı uyuyup uyanarak pek güzel arkadaşlık ettik. Yemekte domuz buduyla evin bahçesinde yetişmiş olan sebzelerden yedik. Yaşlı babamıza kimi zaman canlı canlı, kimi zaman uykulu uykulu baş sallayıp durdum. Karanlık iyice bastığı zaman kaleden ayrıldım. Yaşlı babamız akşam çayı için ekmek kızartmaya başlamıştı. Kızarttığı ekmeklerin sayısından, bir de duvardaki kapaklara sık sık göz atmasından misteki finsinde çaya beklendiğini anladım. 46. Irmak kıyısında gemi ve gemi donatım tezgahlarının bulunduğu mahalleye vardığımda saat 8'i vurmuştu. Havada insanın hoşuna giden bir talaş kokusu vardı. Köprünün birisindeki bu yöre, koyun yukarı ve aşağı bölümleri benim için yabancıydı. Irmak boyuna indiğimde aradığım adresin sandığım yerde olmadığını gördüm. Kolay kolay da bulunamayacağını anladım. Mahallenin adı Chinks Basin, Mill Pond Bank'ti. Chinks Basin'e çıkmak için de Old Green Copper Rob Walk denilen sokaktan başka yol bilmiyordum. Rıhtımlarda onarılmakta olan kaç türlü gemilerin parçalmak üzere kıyıya çekilmiş hangi hurdaların arasında yolumu şaşırdım. Suların getirip bıraktığı çamurlar, yosunlar arasında gemi onarma ve gemi parçalama tezgahlarının avlularına nasıl dönüp dolaşarak yıllar önce emekliye çıkarılıp toprağa saplanmış kaç demir, kaç fıçı yığını, kereste destesi gördüm. Kaç yanlış sokağa girip çıktım. Önemi yok. Sayısız kereler ereğimin ya birisine ya gerisine düşerek işe yeniden başladıktan sonra birden bir köşeyi dönerek kendimi hiç beklemediğim bir sırada Mill Pond Koyu'nun kıyısında buldum. O çevreye göre temiz ferah bir yer sayılırdı. Rüzgarın dönüp dolaşmasına elverişli bir alanı 3-5 ağacı vardı. Bir de bir yel değirmeni kalıntısının yıkık gövdesi göze çarpıyordu. Old Green Copper Rope Walk da buradaydı. Ay ışığında şöyle böyle seçebildiğim iki sıra kazık yolun yerini belli ediyordu. Kazıklar çok eskilerden kalma, kocamış, dişleri dökülmüş tırmıkları andırıyorlardı. Koy kıyısındaki tuhaf görünümlü evlerin arasından ahşap çepeli, üç katı da cumbalı olan evi seçerek kapının üstündeki levhada Bayan Wimple adını okudum. Benim de aradığım at bu olduğuna göre kapıyı vurdum. Güleç, gürbüz, temiz pak bir hanım kadın bana kapıyı açtı. Ne var ki, Herbert hemen ortaya çıkarak kadının yerine geçti, beni hiç ses çıkarmadan bir oturma odasına alıp kapıyı örttü. Bu tanıdık yüzü bu hiç tanımadığım yerde görmek, onu bu yabancı yerde kendi evindeymiş gibi rahat olması öyle tuhafıma gitti ki. Ona da odadaki tanıdık olmayan eşyalara, köşedeki camlı dolabın içindeki kristallerle porselenlere, şöminenin üstündeki deniz kabuklarına, duvardaki renkli taş basması resimlere bakar gibi yadırgayarak baktım. Bu resimler Kaptan Cook'un ölümünü, bir geminin suya indirilişini, Majeste Kral 3. George'un Windsor Sarayı'nın terasında duruşunu gösteriyordu. Kralın başında araba sürücülerini kullandığına benzeyen bir takma saç, ayağında ise deriden dizlik pantolon ve çizmeler vardı. Herbert, işler yolunda Handel dedi. Konuğumu seni görmeye sabırsızlanmakla birlikte durumundan hoşnut. Sevgili Claren babasının yanında. Aşağı ininceye dek beklersen sizleri tanıştırırım. Sonra da yukarı çıkarız. İşte Claren'in babası. Bu arada yukarıdan ürkünç homurtular işitmeye başlamış olduğumdan belli ki duyduğum kaygı yüzüme de vurmuştu. Herbert, zavallı, huysuz ihtiyarın biri dedi. Ama onu şimdiye kadar hiç görmüş değilim. Rom kokusunu alabiliyor musun? Elinden hiç eksik etmez. Rom mu? Rom ya. Herifin gut hastalığına Rom'un ne iyi geldiğini var sen çıkart. Sonra yiyecek içecekleri de kendi odasında raflarda saklayıp ölçüyle tartıyla veriyor. Oda değil bakkal dükkanı gibi bir yer olsa gerek. O böyle konuşurken yukarıki homurtalar uzun bir kükreyişe dönüşmüş sonra kesilmişti. Herbert bunun açıklamasını yaparak peynir tekerini kendi kesmekte direnirse böyle olur elbet diye belirtti. Başka yerlerinin yanı sıra sağ eli de gutlu olan bir adam kapkalın Gloucester peynirini kesmekte diretirse elbet kendi elini de kesecektir. Yukarıki baba elini kötü kesmiş olsa gerek ki ev yeni bir kükreyişle zangırdadı. Herbert, Bay Provis'in üst kata gelmesi Bayan Wimple için Tanrı'nın bir nimeti sayılır diye ekledi. Öyle ya, bu gürültüye başka kim dayanır? Tuhaf bir yer burası değil mi Handel? Gerçekten tuhaftı tuhaf olmasına da bir yandan da şaşılacak kadar temiz derli topluydu. Ben böyle deyince Herbert, Bayan Wimple etiği belinde tam bir ev hanımıdır dedi. Clara'cığıma öz anası gibi kol kanat geliyor. Yoksa kızcağızım ne yapardı bilmem. Handel, Clara anasız büyümüş biliyor musun? Yukarıki zehir zemberek hazretlerinden başka da kimsesi yok. Aman Herbert, adı gerçekten böyle değil ya bu adamın. Yok canım, benim taktığım ad bu. Gerçek adı Bay Berley. Neyse, böyle kimsesiz, çöpsüz, üzüm bir kızı sevmiş olmam ben kulunuz için ne büyük nimet değil mi? Kimsesi bulunmadığına göre kendisinin de benim de herkesin de başımız dinç olacak demektir. Herbert bana daha önce anlatmıştı ama şimdi de yinelemekten geri kalmadı. Miss Clara Berley ile Hammersmith'teki bir okulda okurken tanışmışlar. Clara babasına bakmak için okulu bırakıp eve döndüğünde iki sevgili duygularını anaç Bayan Wimple'a açmışlar. Bayan Wimple de onların sevgilerini iyi yürekliliğine eşit bir ağız sıkılığı ve dikkatle destekleyip esirgemiş. Sevda konularıyla ilgili hiçbir şeyin baba Berley'e açılamayacağını hepsi de çok iyi biliyorlarmış. Çünkü baba Berley gut hastalığı, rom ve nevale stoklarından daha duygusal hiçbir konu ile ilgilenebilecek yapıda bir adam değilmiş. Baba Berley'in arkası hiç kesilmeyen homurtaları tavan arasında titreşimler yarata dursun. Biz usul usul bunları konuşmaktayken içeriye 21 yaşlarında ufak tefek, çok güzel, koygun gözlü bir kız girdi. Elinde bir sepet vardı. Herbert hemen bu sepeti alarak beni görünce pespembe kesilmiş olan kızı Clara diye tanıttı. Clara gerçekten çok sevimli, bir içim su gibi kızdı. İnsanın onu baba Berley denilen kötü devin tutsak olarak kölelik ettirdiği bir peri kızı sanacağı geliyordu. Bir süre hoşbeş ettikten sonra Herbert, sevgi, anlayış dolu bir gülüşle sepeti bana göstererek ''Şuraya bak'' dedi. İşte babasının Clara'ya ayırdığı akşam yemeği. Bu kızcağıza düşen ekmek ve peynir dilimi, bu da rom payı. Bunu ben içiyorum. Bu da Bay Berley'in yarın sabah için hazırlanmasını istediği kahvaltılıklar. 2 koyun pirzolası, 3 patates, çorbalık mercimek, biraz un, biraz yağ, bir çimdik tuzla bir sürü karabiber. Hepsini bir arada yahni yaptırıp sıcak sıcak yiyor. Gut hastalığına ne iyi geliyordur kim bilir. Herbert'ın birer birer gösterdiği yiyeceklere Clara'nın hiç yakınmasız bakışında öyle cana yakın, yapmacıksız bir şey vardı. Herbert'ın sarılan koluna öyle masum, çekingen, gene de öyle güvenli, sevgiyle sokuluyordu ve öylesine uysal ve yumuşaktı ki. Mill Pond Bank, Chinks Basin, Old Green Copper Rock Bog denilen bu yerde baba Berlin homurtularıyla vınlayan bu tavan atkısının altında savunmaya son derece gereksinimi olduğu öyle belli bir şeydi ki milyon verseler Herbert'la onun arasına girmeyi düşünemezdim. Ben genç kıza sevgi ve hayranlıkla bakarken homurtu gene yükselip bir kükreyişe dönüştü. Sonra üst katta tahta bacaklı bir dev tavanı delip üstümüze gelmek istermişçesine korkunç bir patırtı oldu. Bunun üzerine Clara Herbert'a dönerek ''Babam beni çağırıyor canım'' dedi. Koşarak dışarı çıktı. Herbert ''Al sana işte. Tanrı'dan korkmaz kocamış kurt'' diye söylendi. ''Şimdi ne istiyordur dersin Handel, bil bakalım.'' ''Bilmem ki'' dedim. ''İçecek bir şey mi?'' Herbert son derece güç bir bilmece çözümlemişim gibi coşkuyla ''Tam üstüne bastın'' dedi. ''İçkisini suyla karıştırıp masa üstündeki bir kasede hazır bulunduruyor. Bekle, şimdi Clara'nın onu doğrultup içkisini verdiğini duyacaksın.'' Hayda, işte. Bir kükreme daha oldu. Bunu uzun süren bir sarsıntı izledi. Derken ortalığa sessizlik çökünce Herbert, şimdi diye ekledi. Baba Berley içkisini içiyor. Tavan atkısı gene bir humurtuyla sarsınca Herbert, şimdi de gene sırtına yaslandı dedi. Az sonra Clara aşağı indi. Herbert yanıma katıldı. Yukarıya dostumuzu görmeye çıktık. Berlin kapısının önünden geçerken onun içeride boğuk sesle rüzgar gibi yükselip alçalan bir makamla tekerlemeye benzer bir şeyler mırıldandığını duyduk. Tekerlemeyi içindeki uygunsuz bir takım istemleri iyilik dilekleriyle değiş tokuş ederek aşağıya veriyorum. Hey Amola, hey Amola, Tanrı senden razı ola. Bana derler Billy Berley, bana derler Billy Berley, Tanrı senden razı ola. Gel bak koca Billy Berley, tutmaz olmuş ayağı eli. Neylersin Tanrı buyurmuş, koca torik karıya vurmuş, yatar durur Billy Berley. Hey Amola, hey Amola, Tanrı senden razı ola. Herbert bana baba Berley'in gece gündüz demeden böyle tekerlemelerle kendini avuttuğunu, aydınlık saatlerde ise kolaylık olsun diye başucunda duran teleskopla ırmağı seyrettiğini anlattı. Provisi evin üst katındaki iki küçük ama aydınlık havadar odaya rahatça yerleştirmiş olduklarını gördüm. Bay Berlin gürültüsü buradan aşağıya oranla daha az duyuluyordu. Provis hiçbir telaş belirtisi göstermiyordu. Gerçekten de söze değer hiçbir telaşa kapılmamış olduğu anlaşılıyordu. Üzerine bir yumuşaklık gelmiş gibi göründü bana. Anlatılmaz bir değişimdi bu. Nasıl diye sorarsanız ne o gün ne de daha sonra anlatamazdım. Gene de kesindi, belirgindi. O gün başımı dinleme fırsatını bulmuş olduğumdan sağlam kafayla düşünebilmiş, bunun sonucu olarak da ona confession konusunda hiçbir şey söylememeye karar vermiştim. Neme gerek, bir de bakarsınız içindeki kin yüzünden confession'ın peşine düşer, gözü dünyayı görmeyerek kendi başını yerdi. Böylece Herbert'la birlikte Provis'in ocağının başına oturduğumuz zaman ilk işim ona Wemmick'in sağduyusuna ve bilgi kaynaklarına güvenip güvenmediğini sormak oldu. Provis, elbette canım oğlum, elbette diyerek ciddi ciddi baş salladı. Jaggers'ın bilmediği yoktur. Öyleyse söyleyeyim sana, ben Wemmick'le görüştüm. Buraya da onun öğütleriyle uyarılarını anlatmaya geldim. Her şeyi yalnızca Compeyson'dan söz etmeyerek ayrıntılarıyla anlattım. Wemmick'in Newgate zindanında görevlilerden mi mahpuslardan mı bilmem, Provis'in kuşku altında olduğunu, benim evinde gözetlendiğini duymuş olduğunu belirttim. Wemmick onun bir süre için ortalıkta dolaşmamasını, benim ondan uzak durmamı, sonra da İngiltere'den ayrılmamızı salık vermişti. Yolculuk zamanı gelince ben de onunla birlikte gidecek ya da Wemmick güvenlik yönünden daha uygun görürse onu izleyecektim. Bundan sonra ne olup biteceği konusuna değinmedim. Zaten şimdi onu böyle yumuşamış, benim yüzümden canı tehlikeye atmış durumda görmüştüm ya, bu konuda ben de açıkça dinç kafayla düşünemez olmuştum. Daha çok paralar harcayıp daha gösterişli bir yaşam sürmeye gelince, yarın ne olacağımızı bilemediğimiz şu güç dönemde böyle girişimlere kalkışmak en azından gülünç kaçmaz mı diye ona sordum. Veli nimetim sözlerimin doğruluğunu yaslayamadı. Bütün konuşmamız boyunca çok aklı başında davrandı doğrusu. Dönüp gelmesinin çılgınca bir serüven olduğunu, bunu başından beri bildiğini söylüyordu. Bu serüveni bir ölüm kalım sorununa dönüştürmek için elinden geleni yapacaktı. Çevresinden gördüğü yakın yardım sayesinde güvenlikte olduğuna da candan inanmaktaydı. Bu arada ateşe bakarak derin bir düşünceye dalmış olan Herbert, lafa karışarak Wemmick'in söylediklerini dinlerken aklına gelen, üstünde durmaya değer bulduğu bir düşünceyi ortaya attı. Handel, ikimiz de usta birer kayıkçıyız. Sırası gelince onu bir tekneye bindirip biz uzaklaştırabiliriz buradan. Böylelikle kayık, kayıkçı kiralamak gereği kalmaz, herhangi bir kuşku uyandırmak olasılığı da ortadan kalkar. Ne kadar az kuşku uyandırsak o kadar kârdır. Mevsime filan bakmasan da Temple'ın su kıyısındaki merdivenine bir kayık çeksen, ırmakta sık sık küreğe çıkmaya alışkanlık edinsen iyi olmaz mı ha? Ne dersin? Bir kez bunu huy edindin mi kimse aldırış etmez, oralı bile olmaz artık. 20 kere yap, 21.sinde göz atan bile olmaz. 50 kez yap, 51.sinde görmezler bile. Bu tasarı hoşuma gitmişti. Hele Provis bayıldı. Tasarıyı ivedilikle uygulamaya karar verdik. Kürek çekerken köprünün altından Mill Pond Bank'in önünden filan geçecek olursak Provis bizi hiç tanımazlıktan gelecekti. Beri yandan bizi gördüğü zaman işler yolundaysa doğuya bakan penceresinin güneşlik perdesini indirecekti. Görüşmemiz böylece sona erip her şey kararlaşınca eve dönmek üzere ayağa kalktım. Herbert'a birlikte çıkmazsak daha iyi olacağını söyledim. Ben ondan yarım saat önce yola koyulacaktım. Provis'e, gerçi burada benim yanımda olduğundan daha güvenliktesin, gene de seni bırakıp gitmek içime sinmiyor dedim. Allah'a ısmarladık. Provis ellerime sarılarak, oğlum benim dedi. Bir daha ne zaman görüşürüz bilmiyorum ama Allah'a ısmarladık demek hoşuma gitmiyor. İyi geceler diyelim daha iyi. İyi geceler. Herbert aramızda hemen her gün haber getirip götürecek. Yola çıkma zamanı geldiği zaman da benim hazır olacağıma inanabilirsin. İyi geceler. Sağlıcakla kal. Onun kendi odasında kalmasını daha uygun bulduk. Sahanlığa çıkarak yolumuzu aydınlatmak için merdivenden aşağı doğru lamba tuttu. Dönüp bakınca onun geldiği o ilk geceyi anımsadım. O zaman ben yukarıda, o aşağıda merdivendeydi. Gün gelip ondan ayrılırken böyle tasalanacağımı, içimde böylesi bir ağırlık duyacağımı o zaman söyleseler dünyada inanmazdım. Kapısının önünden geçerken Barley babanın hala homurdanarak sövüp saydığını duyduk. Besbelli bu arada homurdanıp sövmeye ara vermemişti. Bundan sonra da vermeye hiç niyeti yok gibiydi. Merdiven dibine indiğimizde Herbert'a burada da Provis adını kullanmış olup olmadıklarını sordum. Herbert elbet ki hayır. Kiracın adı Bay Campbell'dır diye yanıtladı. Anlattığına göre Bay Campbell konusunda buradakilerin bildiği tek şey onun Herbert'a emanet edilmiş olduğu, Herbert'ın da onun rahatsızsız bir yaşam sürmesini sağlamak için elinden geleni yaptığıymış. Bu yüzden Bayan Wimple ile Clara'nın oturmuş nakış işledikleri odaya girdiğimizde ben Bay Campbell'a özel olarak ilgilendiğimi hiç dışarı vurmayıp kendime sakladım. O güzel kara gözlü kızla onun vefalı aşkının bekçiliğini yapan anaç kadına iyi geceler dilediğim zaman Old Green Copper Rope Walk denilen bu yeri yepyeni gözlerle görmeye başlamıştım. Baba Berli, varsın dağlar kadar kocamış olsun, gece gündüz ağız dolusu sevgiler savursun. Bu ev onun tüm huysuzluğunu kapatmaya yetecek bir gençlik, sevgi, güven ve umutla dolup taşıyordu ya. derken aklıma Estella. Estella ile ayrılışımız geldi. İçim ezilerek eve döndüm. Temple'da her şey her zamanki gibi sessiz, dingindi. Daha bir gün öncesine dek Provis'in oturduğu katın pencereleri karanlık, kıpırtısızdı şimdi. Garden Court avlusunda da kimsecikler yoktu. Daireme çıkan merdiveni tırmanmazdan önce havuzun çevresini 2-3 kez dolaştım ama beni izleyen, gözetleyen olmadı. Biraz sonra eve dönüp başucuma gelen Herbert da yorgun, sıkıntılı olduğumdan hemen yatmıştım. Aynı şeyi söyledi. Sonra pencerelerden birini açıp aydınlık geceye bakarak avlunun doğa dışı saatlerdeki kilise avluları kadar göksel bir sessizlik ve bomboşluk içinde uzandığını bildirdi. Ertesi sabah hiç gecikmeden kayık edinmeye giriştim. Hemen bulduğum sandal Temple'ın ırmak kıyısındaki merdivenine birkaç dakikada ulaşabileceğim bir yere getirilip bırakıldı. Kimi zaman Herbert'la, kimi zaman tek başıma talim yaparmış gibi sık sık küreye çıkar oldum. Soğuk, yağmur tipi demeden çıkıyordum. Öyle ki ilk birkaç günden sonra kimse benimle ilgilenmez oldu. Önceleri Blackfriars Köprüsü'nün yukarı dolaylarında geziniyordum. Gelgit saatleri değiştikçe Londra Köprüsü'ne doğru açılmaya başladım. O günlerde eski Londra Köprüsü denirdi buraya. Gelgitin kimi saatlerinde sular hızlı akıntılarla anaforlar yaptığından ırmağın bu yöresinin adı tehlikeliye çıkmıştı. Neyse ki ben öbür kayıkçılara baka baka bu akıntıları aşmasını öğrenmiştim. Böylece Poole'a yanaşıp kalkan gemilerin arasından kürek çekerek Erith'e doğru yönelir oldum. Mill Pond Bank'ten ilk geçerken çifte kürekleri Herbert'la birlikte çekiyorduk. Hem gidişte hem dönüşte cumbalı evin üst katındaki doğuya bakan pencerenin perdesinin indirildiğini gördük. Herbert haftada en azından 3 kez oraya gidiyordu. Getirdiği haberlerin hiçbiri kaygı verecek nitelikte değildi. Gel gelelim ortada kaygıyı, telaşı gerektirecek bir durum olduğunu ben biliyordum ya. Hep gözetlenmekte olduğum duygusunu içimden söküp atamıyordum. Böyle bir kuşku içinize bir kez düşmeye görsün. Bir daha rahat dirlik bilmez olursunuz. Kaç zavallı masum kişinin beni gözetliyorlar diye günahlarını aldığımı sorsanız sayısını bilemem. Kısacası içim gizlenmekte olan o gözü kara adam adına hep korku doluydu. Herbert birkaç kez bana akşam karanlığında pencere başında durup ırmaktan akan sulara bakmayı, bu sularla sulardaki her şeyin Clara'ya doğru aktığını düşünmeyi sevdiğini söylemişti. Gel gelelim ben ırmağa baktıkça korkuyla, karamsarlıkla suların Magwitch'e doğru aktıklarını, yüzeydeki herhangi bir kara noktanın ise sessizce, amansızca, hızla onu yakalamaya giden düşmanları olabileceğini düşünüyordum. 47. Duruma hiçbir değişiklik getirmeyen olaysız birkaç hafta geçti. Vemik'ten bir işaret bekliyorduk ama o hiç ses etmiyordu. Öyle ki onu Küçük Britanya sınırları dışında tanımamış, kalede candanlıkla el üstünde tutulmamış olsam dostluğundan kuşkuya bile düşebilirdim. Ne var ki ondan kuşkulanmak aklımın ucundan bile geçmedi. Para durumlarım hiç de parlak değildi. Birkaç alacaklı ödeme yapmam için bastırmaya başlamışlardı. Dahası kendim de para, demek istediğim cepteki hazır para sıkıntısı çeker olmuştum. Bunu gidermek için yüzüklerimle iğnelerimden kolay satılabilecek olanları paraya çeviriyordum. Duygularımla tasarılarımın böyle sallantıda olduğu şu sürede veli nimetimden başkaca para çekmenin taş yürekli bir dolandırıcılık sayılacağını düşünüyordum. Bu yüzden onun cüzdanını hiç açmadan Herbert'la geri yolladım. Kimliğini ortaya vurduğundan bu yana onun açık elliğinden yararlanmamış olmak içime gerçek mi yapmacık mı olduğunu bilemeyeceğim bir rahatlık veriyordu. Zaman geçtikçe içimde Estella'nın evlenmiş olduğuna değgin bir duygu kökleşmeye başlamıştı. Kesin bir inanca çok benziyordu bu duygu. Gene de doğrulanmasından korktuğum için gazete okumaktan kaçınıyordum. Son görüşmemizi ayrıntılarıyla anlatmış olduğum Herbert'a da bana Estella'nın sözünü hiç açmasın diye yalvarmıştım. Rüzgarda paramparça savrulan bu zavallı umut paçavrasına sarılmaktan niçin direniyordum? Ne bileyim. Bunu okuyan sizler daha geçen yıl, geçen ay, geçen hafta buna benzer bir tutarsızlık yapmadınız mı? Biliyor musunuz neden yaptığınızı? Mutsuz bir yaşam sürüyordum artık. Hele sıra dağlar arasındaki yüce bir doruk gibi bütün kaygılarıma egemen olan en büyük kaygım bir saniye bile gözümden gitmiyordu. Ne var ki içimde korku yaratacak yeni bir olay da yoktu. İstediğim kadar uykumdan ele geçti diye yüreğim ağzıma gelerek sıçrayayım. Geceliğin Herbert eve döndüğü zaman istediğim kadar yatağımda doğrulup oturayım. Acaba kötü haberin kanatlarıyla hızlandı da her zamankinden acele mi yürüyor diye içim ezilerek kulak kesileyim. Bütün bunlara, buna benzer daha bir sürü kaygıya karşın yaşantımızın gündelik akışı sürüp gidiyordu. Kayıkla ırmağa açıldığım kimi günlerde gelgit durumları yüzünden eski Londra Köprüsü'nün akıntılar buruntularla sarılı olan dubalarıyla kemerleri arasından geçemeyerek tekniği sonradan bizim merdivene çeksinler diye gümrük binasının yakındaki bir iskeleye bırakmak zorunda kalıyordum. Bunda bir sakınca görmüyordum çünkü bu yüzden ırmaktaki gemicilerle kayıkçılar benimle ve teknemle daha çok haşır neşir oluyorlardı. Bu önemsiz durum şimdi size anlatmak zorunda olduğum iki önemli karşılaşmaya yol açtı. Şubat sonlarına doğru bir akşam üzeri ortalık kararırken iskeleye yanaştım. Sular çekilirken Greenwich'e kürek çekmiş, sonra suların kabarmasıyla birlikte dönmüştüm. Gündüzün açık olan hava gün batımında sislenmiş olduğundan iskeleye yanaşırken çok dikkatli manevra yapmam gerekiyordu. Gidişte de dönüşte de Provis'in penceresindeki işareti görmüştüm. İşler yolundaydı. Rutubetli soğuk bir gece olduğundan hemen yemek yiyerek içim ısıtmayı tasarladım. Eve dönme saatinden önce de önümde sıkıntılı yapayalnız saatler uzandığından yemekten sonra tiyatroya giderim diye düşündüm. Bay Wobbles'ın bilmem ki başarısını sürdürdüğü diyebilir miyiz tiyatrosu ırmağın o yakasındaydı. Şimdi yerinde yeller esiyor. Ben de oraya gitmeye karar verdim. Bay Wobbles'ın dram sanatını canlandıracağı yerde bu sanatın gerilemesinde payı bulunduğunu bilmez değilim. Tiyatronun ilanları yoluyla onun soylu bir oyunda sadık bir kara adamı canlandırdığını içim kararak öğrenmiştim. Herbert de onu kan içici bir Tatar rolünde görmüş. Pancar gibi kıpkırmızı yüzüyle her yanı çıngıraklarla kaplı acayip başlığı gülünç halleri karşısında kahkahadan kırılmıştı. Yemeğimi Herbert'la coğrafya lokantası diye ad takmış olduğumuz bir lokantada yedim. Buradaki masa örtülerinin her karışında yer yuvarının şarap sürahilerinin dipleriyle çizilmiş halkaları, bıçakların her birinin üzerine salçayla çizilmiş kıyı şeritleri vardı. Zaten bugün bile Londra Belediye sınırları içinde coğrafya lokantası denilemeyecek bir aş evine pek rastlayamazsınız ya. Önümdeki zamanı ekmek kırıntılarının arasında uyuklayıp gaz lambalarını süzerek gelip geçen çorba kaselerinin buharlarıyla pişerek geçirdim. Sonra yavaş yavaş kendimi toparlayarak tiyatroya yollandım. Sahnede majestelerinin bahriyesinden bir Lostromo'nun öyküsü oynamaktaydı. Kendisi pantolonunun kimi yerleri pek dar, kimi yerleri de pek bol olmasa daha iyi olurduysa da pırlanta gibi çocuktu doğrusu. Karşısına her çıkanın şapkasını gözünün üstüne devirmek gibi bir alışkanlığı olmakla birlikte güzel huylu, yürekli bir insandı. Bir de son derece yurtsever olmasına karşın kimsenin vergi ödemesini nedense istemiyordu. Cebinde çıkınlanmış helvaya benzer bir kese para vardı. Bu paraya güvenerek büyük şenlikler arasında bir hanım kızla evlendi. Düğünde Portsmouth kentinin tüm ahalisi, son nüfus sayımına göre 9 kişiydiler. Deniz kıyısına üşüştüler. Ellerini ovuşturup birbirleriyle tokalaşarak doldur doldur diye tempo tuttular. Ne var ki doldurmak dahil hiçbir denileni yapmayan esmer suratlı bir alçak, bizim Lostromo onun yüreğinin de yüzü gibi kapkara olduğunu açıkça söylüyordu. Kendi gibi alçak olan iki arkadaşına dünyadaki bütün insanların başını belaya sokmalarını önerdi. Bu öneri de alçağın ailesinin büyük siyasal nüfus sahibi olması sayesinde öyle başarıyla becerildi ki işleri yeniden düzene sokmak gecenin yarısını aldı. O zaman bile ancak ak başlıklı, kara dizlik çoraplı, kırmızı burunlu, şirin, iyi yürekli bir bakkalın çabalarıyla başarılabildi. Ufak tefek bakkal elinde bir demir ızgara ile bir sallangaçlı saatin içine saklanmış, konuşulanları dinliyor, eğer beğenmezse saatten dışarı eğilerek konuşanı kafasına arkadan ızgara ile vurup bayıltıyordu. Derken o zamana değin hiç görüp duymamış olduğumuz Bay Wobbles, amiralin yüksek söz ve mevki sahibi bir adamı olduğunu belli eden nişanları şeritleriyle ortaya çıkarak alçakların hemen o saat zindana atılacaklarını, Lostromo'ya da yaptığı kamu hizmetlerinin ufak bir karşılığı olarak amirallik flamasını getirdiğini bildirdi. O çelik sinirleri en sonunda biraz gevşeyen aslan Lostromo yaşaran gözlerini saygılı bir tavırla flamaya sildi. Sonra neşesi yerine geldi ve devletlimiz diye çağırdı Bay Wobbles'ın elini sıkmak için izin istedi. Bay Wobbles büyük gönüllü bir ağırbaşlılıkla elini uzatmıştı ki bütün ahali bir köy dansı oynamaya başlayınca kendini sahnenin tozlu bir köşesinde buldu. Bu sıkışık köşeden üzgün gözlerle seyircileri süzerken de beni seçti. Sahneye konulan ikinci parça en yeni Noel pantomimiydi. Birinci perdede kırmızı yün çorap, kırmızı perde püskülünden yapılmış saçları, kocaman fosforlu yüzüyle bir mağarada şimşek yapımcısı olarak çalışan ve boğuk sesli dev yapılı efendisi yemeğe geldiği zaman korkudan dizleri titreyen kişinin gerçekte Bay Wobbles olmasından kuşkulanarak çok üzüldüm doğrusu. Neyse ki dostumuz bir süre sonra daha sevimli bir kişiliğe bürünmüş olarak karşımıza çıktı. Bu perdede cahil kaba bir çiftçinin öz kızına yaptığı kötülükler yüzünden bunalan aşk perisine bir yardımcı gerekiyordu. Çiftçi baba bir un çuvalına girerek birinci kat penceresinden kızının sevdiği gencin üstüne atlayacak kadar ileri gidince aşk perisi tumturaklı konuşan hünerli bir büyücüyü yardıma çağırdı.